Yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşu kitabının 22. bölümüne geldik. Biliyorsunuz, Yeşu'nun ilk adı Hoşea idi. Hoşea kurtuluş demektir. Daha sonra Musa Hoşea adını değiştirdi ve ona Rab kurtarıcıdır anlamına gelen Yeşu adını taktı. Ve Yeşu gençliğinden beri Musa'nın yardımcısıydı. Yeşu kitabı çıkış kitabında başlayan İbranilerin kurtuluşunu tamamlar. Çıkış, İbranilerin yani İsrailoğullarının Mısır tutsaklığından, köleliğinden kurtuluşunu anlatır. Yeşu kitabı ise bu halkın vaat edilen topraklara girerken yaşadığı kurtuluşu dile getirir. Daha önce de başta belirttiğim gibi Yeşu kitabının kilit sözcüğü ele geçirmek, elde etmek, sahip olmak sözcüğüdür. Tanrı, İbrani halkına üzerinde yaşayacakları toprakları koşulsuz bir antlaşmayla onlara vermişti. Tanrı İbrahim peygambere şöyle demişti: "Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza kadar mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim, onların tanrısı olacağım." Buna rağmen bu halkın bu toprakları ele geçirmesi belirli şartlara bağlıydı. Çekişme ve mücadele ortamında yaşayacaklar, hem de bu toprakları ellerine geçireceklerdi. Bu topraklarda kalıp bu topraklarda barış içerisinde yaşayabilmeleri için de Tanrı'ya itaat etmeleri gerekecekti. Yeşu adı Tanrı kurtarır demektir ve ilginçtir. Yeni antlaşmada Yezus, Yeşua yani İsa aynı kökten geliyor, aynı anlamı veriyor. Tanrı kurtarır. Yeşu cesur bir adamdı. Tanrı'ya bağlı, imanlı, gayretli, lider birisiydi. Yeşu yaptığı işler ve adının taşıdığı anlamla Mesih İsa'nın bir çeşit tiplemesidir. Yeşu sıradan yetenekli herhangi bir Mesih imanlısının imanlı topluluğunda önder olabileceğini gösteren bir örnektir aynı zamanda. Yeşu çağrıldığı göreve gökten aldığı bir mesajla gelmedi. Onu bu göreve kendisini çok iyi tanıyan Musa peygamber atadı. Musa peygamber, Yeşu'nun bir önder olarak İsrail ulusuna çok yararlı olabileceğini çok önceden görmüştü. Yeşu 22. bölümün konusu, İsrail'in 2,5 oymağının topraklarına gönderilmesi, tanık sunağının yapımıdır. Hatırlayacaksınız, İsrail ulusunun 2,5 oymağı kendilerine vaat edilen topraklarda düşen mirası diğer oymaklarla beraber almamışlar. Erden Nehri'nin doğu yakasında kalmışlardı. Ordularını savaşa göndermeleri koşuluyla istedikleri topraklara yerleşebileceklerdi. Ve aynen böyle yaptılar. Savaştılar ve kazandılar. Artık topraklarına yerleşebilirlerdi. Bundan sonra diyor Yeşu 22. bölümün ilk 3 ayeti, Yeşu, Ruben ve Gad oymaklarıyla Maneşe oymağının yarısını topladı. Onlara, "Rabbin kulu Musa'nın size buyurduğu her şeyi yaptınız," dedi. "Benim bütün buyruklarımı da yerine getirdiniz. Bugüne kadar bunca zaman kardeşlerinizi yalnız bırakmadınız. Tanrınız Rabbin sizi yükümlü saydığı buyruğu yerine getirdiniz." Evet değerli dostum, İsrail'in bu iki ve yarım oymağı ayrılmazdan önce Yeşu onları yanına çağırmış ve yaptıkları işlerden dolayı onları kutlamıştı. Gelip kardeşlerine yardım etmekle çok iyi bir iş yapmışlardı. Ama aynı zamanda Yeşu onlara bir uyarıda da bulunuyordu. "Rabbin kulu Musa'nın size verdiği buyrukları ve kutsal yasayı yerine getirmeye çok dikkat edin." Yani Tanrı'nın sözünü dikkate alın ve oradaki ilkelere uyun. Tanrınız Rabbi sevin, tümüyle gösterdiği yolda yürüyün, buyruklarını yerine getirin, ona bağlı kalın. Ona candan ve yürekten hizmet edin, Yeşu 22 ayet 5. Bu sözlerle bu oymaklar Erden Nehri'nin yanlış tarafında yerleşmekle birlikte Musa'nın yasalarını tutmaya, daha doğrusu Tanrı'nın sözlerini tutmaya devam etmeleri konusunda uyarılıyorlardı. Yeşu onları görevleri konusunda uyardıktan sonra bir bereket sözüyle uğurluyordu. Sonra onları kutsayıp yolcu etti. Onlar da evlerine döndü diyor Yeşu 22 ayet 6'da. Böylece bu iki ve yarım oymak üzerinde yaşayacakları topraklara dönüyorlardı. Yeşu oymakları kutsayıp evlerine gönderirken evlerinize büyük servetle çok sayıda hayvanla altın, gümüş, tunç, demir ve çok miktarda giysiyle dönün dedi. Düşmanlarınızdan elde ettiğiniz ganimeti kardeşlerinizle paylaşın. Böylece Rubenlilerle Gadlıları ve Manasse oymağının yarısı Kenan topraklarındaki Şilo'dan İsraillilerin yanından ayrıldılar. Rabbin buyruğu uyarınca Musa aracılığıyla yurt edindikleri Gilad topraklarına, kendi mülkleri olan topraklara dönmek üzere yola çıktılar. Rubenlilerle Gadlılar ve Manasse oymağının yarısı Şeria ırmağının Kenan topraklarında kalan kesimine varınca ırmak kıyısında büyük ve gösterişli bir sunak yaptılar diyor Yeşu 22. bölüm 8-10 ayetler arasında. Büyük bir olasılıkla onlar bu mezbahı Erden Nehri'nin batısında bir yere dikmişlerdi. Bu mezbah, bu tapınak görünüşü büyük bir mezbahtı. Yani çok uzaklardan bakıldığında dahi kolaylıkla görülebilirdi. Etkileyici bir yapıya sahipti. Kutsal kitap uzmanları bu yapının kalıntılarını Erden Nehri'nin doğu yakasında araştırmışlar ama sonuçta batı yakasında bulmuşlardır. Bugün dahi görünüşü büyük bir yapı olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Onlar bu mezbahı, bu tapınağı kendilerine bir şey anımsatsın diye yapmışlardı. İsrail'in diğer oymakları onların bu yaptığı şeyi duyunca alevlendiler ve onlara karşı Şilo'da bir araya toplandılar. Ruben ve Gad oğullarıyla Manasse oymağının yarısının Kenan sınırında Şeria ırmağı kıyısında İsraillilere ait topraklarda bir sunak yaptıklarını duyan İsrail topluluğu onlara karşı savaşmak üzere Şilo'da toplandı diyor 12. ayette. İsrailoğulları bu iki ve yarım oymağın üzerinde kurban sunacakları bir mezbah yaptıklarını, böylece onların İsrail ulusunu bölmeye çalıştıklarını düşünüyorlardı. Rabbin topluluğu, bugün kendinize bir sunak yaparak Rab'be baş kaldırdınız, ihanet ettiniz diyor. İsrail'in Tanrısına karşı bu hainliği nasıl yaparsınız? Peor'un günahı bize yetmedi mi? Rabbin topluluğu onun yüzünden felakete uğradı. Bugüne dek kendimizi bu günahtan temizleyebilmiş değiliz. Bugün Rabbi izlemekten vaz mı geçiyorsunuz? Eğer bugün Rab'be isyan ederseniz o da yarın bütün İsrail topluluğuna öfkelenir diyor Yeşu 22 16-18 ayetler arasında. Burada İsrailoğulları bu iki ve yarım oymağı, bu mezbahı Baal'a yani puta yapmış olmakla suçluyorlardı. Balam'ın İsrail'i Moablı kadınlarla evlenmeye ayartarak günaha düşürdüğü, işledikleri bu ruhsal zina nedeniyle Tanrı'nın onları sert bir şekilde cezalandırdığı günleri hatırlamışlardı. Şimdi Tanrı'nın kendilerini bir kez daha cezalandırmasından korkuyorlardı. Ama İsrail'in bu iki ve yarım oymağı yaptıkları şeyin ne amaçla yapıldığını anlatarak kardeşlerinin yüreğine su serpecekti. Ruben ve Gad oğullarıyla Manasse oymağının yarısı İsrail boy başlarına şöyle karşılık verdiler. Tanrıların Tanrısı Rab, Tanrıların Tanrısı Rab her şeyi biliyor. İsrail de bilecek. Eğer yaptığımızı Rab'be isyan etmek ya da ona ihanet etmek için yaptıysak, Ya Rab bugün bizi esirgeme. Eğer sunağı Rab'bi izlemekten vazgeçip yakmalık ve tahıl sunuları ya da esenlik sunuları sunmak için yaptıysak, Rab bizden hesap sorsun. Yeşu 22, 21, 23 ayetler arası. Onlar bu mezbahı üzerinde kurban sunmak amacıyla yapmamışlar. Ama kendilerine hala İsrail ulusuna ait olduklarını anımsatsın diye yapmışlardı. Bu belki de görünüşte toplanma çadırının içerisinde bulunan, üzerinde yakılan kurbanların sunulduğu mezbahın büyük bir modeline benziyorduysa da, üzerinde kurban sunulmak amacıyla yapılmamıştı. Yeşu 22-24'te bunu yaparken kaygımız şuydu diyorlar. Oğullarınız ileride bizim oğullarımıza İsrail'in Tanrısı Rab ile ne ilginiz var? Ruben, Gad ve Manasse'nin yarım oymağı yapmış oldukları bu şeyde samimiydiler ve İsrail ulusunun geri kalan 9,5 oymağı onların bu açıklamalarını gönül rahatlığıyla kabul ettiler. Bunun üzerine kahin Elazar'ın oğlu Pinehas, Ruben, Gad ve Manasse oğullarına şimdi Rabbin aramızda olduğunu biliyoruz dedi. Çünkü ona ihanet etmediniz. Böylece İsraillileri onun elinden kurtardınız. Yeşu 22 ayet 31. Ama aynı zamanda İsrailoğulları bu 2,5 oymağı haksız yere suçladıklarını da fark etmişlerdi. Bu bazen biraz tez canlı olanlarımızı anımsatıyor bana değil mi? Yapmamamız gerekenleri yapıp söylemememiz gerekenleri söylüyoruz ve aslında hiçbir ilgisi dahi yokken Tanrı sözünü savunduğumuzu zannediyoruz. Oysa aslında bu acelelikten, üzerinde durup düşünmemekten ya da dua etmemekten kaynaklanan bir durumdur. İsrailoğulları savaş düşünceleriyle kendi kardeşlerinin üzerine gelmekle büyük bir hata işlemişlerdi. Bizler de bazen böyle yapmıyor muyuz? Acele davranıyoruz, yanlış düşünüyoruz, yanlış yargılıyoruz. Çok çabuk yargılıyoruz. Dediğim gibi bir işe atılmadan önce onun üzerinde çok iyi düşünmemiz gerekir. Sabırlı olmamız gerekir. Sonra Rab'be götürüp Rab'be danışmamız gerekir. Yani dua etmemiz gerekir. Ve ondan sonra karar vermemiz gerekir. Acelede her zaman hatalar olur. Ruben ve Gad oğulları bu sunak Rabbin Tanrı olduğuna sizinle bizim aramızda tanıktır diyerek sunağa tanık adını verdiler diyor Yeşu 22 ayet 34'te. Bakıldığında bu sunağın yapımı iyi bir fikir gibi görünmekte. Nitekim bazı yorumcular buna mühürlerini dahi basmaktadırlar. Ancak Ed adını verdikleri bu sunağa daha yakından bir göz atmamız gerekmektedir. Toplanma çadırındaki sunak kurban sunuları içindi. Bunun başka bir görevi yoktu. Tesniye 22-27'de şu sözleri okuyoruz. Yakılmalık adaklarınızı, eti ve kanı Tanrınız Rabbin sunağında sunacaksınız. Kurbanınızın kanı Tanrınız Rabbin sunağına akacak ama eti yiyebilirsiniz. İsrail ulusuna diğer bütün sunakları yok etmesi emredilmişti. Onların sunaklarını yıkacak, dikili taşlarını parçalayacak, Tanrıça Aşera'yı simgeleyen tahta sütunlarını keseceksiniz diye Tanrı çıkış 34-13'te bu buyruğu vermişti. Bunun sadece tek bir istisnası bulunmaktadır. Tesniye yani yasanın tekrarı 27-48'de İsrail oğullarını Erden nehrinde 12 taş alması ve bunları bir anıt olarak dikmesi emredilmişti. İsrail'in bu 2,5 oymağı nehrin doğu yakasına yerleştiklerinden Erden nehri onları diğer kardeşlerinden ayırmaktaydı. Bu sunak bu ayrılığı gösteriyordu. Daha sonra da göreceğimiz gibi zamanla bu ayrılık daha da bölünmeye kadar gidecekti. Bu aşamada İsrail doğuda 2,5 ve batıda 9,5 oymak olmak üzere ikiye ayrılmış durumdaydı. Ama daha sonra bu bölünme kuzeyde 10 ve güneyde 2 oymak olmak üzere yön değiştirecekti. Toplanma çadırındaki Mesih'in kurtarış işinin bir tiplemesi olan sunak birlik yeriydi, beraberlik yeriydi. Değerli dostum, kardeşim, ben İsa Mesih'i yücelten herkesle bir arada bulunabilirim, bulunmalıyım da. Bakın Yuhanna 17-20-21'de İsa duasında ne diyor? Yalnız onlar için değil, onların bildirisiyle bana iman edenler için de dilekte bulunuyorum, yakarıyorum. Öyle ki tümü bir olsunlar. Senin bende, benim de sende olduğum gibi ey baba. Onlar da bizde bir olsunlar. Böylece beni senin gönderdiğine dünya iman etsin. Mesih'te olanlar arasında organik bir bağ vardır. Sunak, bir kurban olarak sunulan İsa Mesih'in ölümünü simgeler. Evet, Mesih'te olanlar Mesih'tedirler ve onlar arasında bir organik bağ vardır, bunu unutmayalım. İsrail'in 2,5 oymağı üzerinde kan akıtılmayan bir sunak yapmakla nasıl İsrail ulusunu böldüyse, bugün de doktrinlerinde liberal görüşe sahip olan Hristiyanlar imanlı topluluklarını bölmüşlerdir. Sağlıklı öğreti vermedikleri için, evet, toplulukları bölmüşlerdir. Tanrı'nın sözüne bağlı kalmadıkları için, orada Tanrı sözüne önem vermedikleri için, öğretiye, sağlıklı öğretiye önem vermedikleri için toplulukları bölmüşlerdir. Bizim temelimiz Tanrı'nın sözüdür. O sözde birleşmek gerekir. O sözde sağlıklı öğretiyi yakalamak gerekir. Gerçek Mesih imanlılarını dogmatik olmakla suçlasalar da İsa Mesih'in tanrılığı, çarmıhı ve kutsal yazıların vahiyi konularında geri adım atanlar kendileridir. Bunlar üzerinde kan bulunan bir sunağı sevmezler. Tabiri caizse kendilerine bir tür ed sunağı yapmışlardır. Üzerinde hiçbir kurban sunulmayan bir sunakta tapınmayı tercih ederler. Yani kan dökmemiş bir Mesih'e sahip çıkarlar. Tıpkı İsrail'in 2,5 oymağı gibi bunların da tutumu onların gerçekten uzaklaşmış olduğunu gösterir değerli dostum. Rabbimiz onları meyvelerinden tanıyacaksınız demiştir. Bu olayların üzerinden yüzlerce yıl sonra Rab İsa Mesih Galile Denizi'nin karşı tarafına geçecek ve Geraslıların ülkesine girecekti. Gerasa ülkesinde yaşayan insanlar Gad'ın soyundandılar ve hala Erden'in yanlış tarafında yaşıyorlardı. Rabbimiz orada cine tutulmuş bir adamla karşılaşmış ve adamın içindeki çok sayıda cini kovarak çevrede bulunan domuz sürülerine göndermişti. Gerasalılar domuz yetiştiriciliğiyle uğraşıyorlardı. Ortodoks bir Yahudinin domuz işiyle ilgilenebileceğini hiç düşünebiliyor musunuz? Hayır, bu mümkün değil. Kesinlikle hayır. Demek ki bu insanlar Tanrı'nın emirlerinden de bütünüyle uzaklaşmışlardı. Erden Nehri'nin ters tarafında yaşıyorlardı. Liberalizm, imanlılar topluluğunu gerçekten bölmüştür. Çarmıh üzerinde ölmemiş, kan dökmemiş, Tanrı olmayan, insanları günahlarından kurtarabilecek özellikleri olmayan bir Mesih, sunak yaratmışlardır. Değerli dostum, sen Erden Nehri'nin karşı tarafına geçtin mi? İsa Mesih'in sunduğu kurtuluş huzuruna girdin mi? Eğer buraya girmediysen hiçbir zaman Tanrı çocuğu olamazsın. Ama İsa Mesih'e iman ettiğinde, onu hayatına çağırdığında, o zaman gerçek anlamda kurtulur, Mesih'te olursun. Mesih'te olmak demek, evet, Tanrı'nın ailesine katılıp sonsuz yaşama sahip olmak demektir. Tanrı'nın çocuğu olmak demektir. Mesih'teysen, gerçekten Mesih'teysen, o zaman Tanrı'nın çocuğusun. Bunu asla unutma.